6. ayrım, sayfa 121. Düğünümüzün Ramazan'a girmeden Temmuz sonu yapılmasına ve Ağustos başında da İngiltere'ye yola çıkmamıza karar verilmişti. İngilizlere olan güvensizliğine ve gittikçe artan isyanına rağmen babam şimdilik benimle ilgili planlarını değiştirmemiş görünüyordu. Evde uzun müddet yazlığın açılıp açılmayacağı tartışıldı. Zira annemin ve anneannemin bitmek tükenmek bilmeyen çeyiz derleme heyecanından dolayı sonu gelmeyen işler yazlık telaşını ertelemiş gibiydi. Bu arada düğünümüzün Circle de Orient'te mi yoksa Tarabya'da Summer Palace'da mı yapılacağına bir türlü karar verilemiyordu. Park Otel ve Pera Palace'da diğer alternatiflerdi. Büyüklerin bunlara neye göre karar verdiğini tam anlayamamıştım ama galiba hem düğünümüzü en iyi yapabileceğimiz, aynı zamanda düğün gecesi biz yeni evlilerin ve dışarıdan davetli gelenlerin kalabilecekleri bir mekan olması göz önünde bulundurulmuştu. Tabii Suadiye'ye taşınılmıyorsa Circle de Orient zaten ihtimal dışıydı. Sonunda iki ailenin büyükleri uzun konuşmalar ve fikir alışverişleri sonunda Summer Palace'da karar kıldılar. Gerçi bana soran olmamıştı ama her nedense ben çok memnundum bu seçimden. Hayatımda ilk defa yazlığa taşınma telaşı yaşamayacağımız için çok mutluydum. Halbuki bir sene evvel aynı tarihlerde bir an evvel Suadiye'ye gitmek için gün sayıyordum. Aslında Nesim'in ailesinin bu işi niye bu kadar büyüttüğünü pek anlayamamıştım. Oysa annem ve babam zaten düğün törenimizi mümkün olduğunca yakın akraba ve dostlarla sınırlandırılıp gürültüsüz sade bir şekilde yapılmasını arzu ediyorlardı. Sanırım Akif Bey ile Rüveyda Hanım tek oğullarını ülkenin daha huzurlu olduğu günlerde hayalini kurdukları şekilde evlendirmekte ısrarlıydılar. Annem ve babam ellerinden geldiğince onları geri çekmeye çalıştı ve sonunda 100 kişilik bir düğün yemeğinde karar kılındı. 100 kişi nedir ki? Onar kişilik 10 masa eder demişti Rüveyda Hanım anneme. Annem de biraz içerlemişti bu söze. Sanki bizim akrabamız ahbabımız yok da ondan istemiyoruz kalabalık düğünü, anlatamadık bir türlü diye söylendiğini duydum anneanneme, duyduğumu belli etmeden. Düğün konusu güncellik kazandığından beri ailelerimizin pek aynı kararlarda olmadığını hissediyordum ama annemler büyük bir ustalıkla beni müstakbel kayınlarımla aralarında geçen fikir ayrılıklarından uzak tutuyorlardı. Bir keresinde anneannemin annemi uyardığını duymuştum. Hüma'nın yanında bahsetmeyin bunlardan, çocuğu soğutmayın kayınvalidesinden, kayınpederinden daha şimdiden. Konu neydi hiç merak etmemiştim, bilmek de istemiyordum. Huzurumu bozacak hiçbir şeyi bilmek istemiyordum. Çeyizim tamamlanmış, sandıklarım hazırlanmıştı. Gelinliğimin son provası henüz yapılmamıştı. Dayım Fransa'dan beklenen danteli getirince Madame Fengara son sürat işe sarılmıştı. Benden daha heyecanlı görünüyordu. Ah küçük hanım, siz bugüne kadar gelmiş geçmiş en güzel gelin olacaksınız. Ben böylesi ipek, böylesi dantelle çalışmadım hiç. Elimden su gibi akıp gidiyorlar. Ah peri kızı gibi olacaksınız içinde. Küçük yardımcısı Eleni Satiryu ise patronuna toplu iğneleri makası uzatmak için yanı başımızda beklerken sessiz ve hüzünlü olurdu. Nişan elbisem dikilirken ona duyduğum acıma hissi gelinliğimle beraber katmerlenmişti. Bir keresinde yüreğinden geçenleri anlamak arzusuyla yüzüne bakarken gözlerimiz karşılaştı. O puslu, kederli bakışları yanlış anlaşılma korkusuyla hemen nazik bir gülümsemeyle yere yöneldi. ''Madamım çok haklı, dünyanın en güzel gelini olacaksınız.'' dedi. Teşekkür ederim Eleni. Senin de bir gün çok güzel bir gelin olacağından eminim. Dudaklarına dediğime inanmamış ama kibarlıktan kabullenmiş bir gülümseme yayıldı. Omuzları silkti. Kaderinin ona bugünkünden daha parlak bir gün göstermeyeceğini biliyormuş da umursamaktan yorulmuştu sanki. O gün Eleni'ye geride bırakacağım güzel kıyafetlerimi hediye etmek için çok iyi bir gün olduğuna karar verdim. Ancak kendisinin de patronunun da nasıl reaksiyon vereceklerini bilemiyordum. Konuyu anneme açtığımda hassasiyetimi tebrik edip hemen ben Madame Fengara ile konuşurum dedi. Eleni'nin diğer yardımcılarımızla birlikte personel bölümünde çay içmeye indiği dakikalarda annem durumu gayet nazik bir dille terzimizi açtı. Madame Fengara, umarım yanlış anlamazsınız. Hüma'nın uzun zamandır bir arzusu var. Hay hay, emriniz olur. Estağfurullah, rica ederim. Hüma'ya yolculuğu için bu koca gardırop hazırlandı ama geride de bir yığın kıyafet bırakacak. Onları sizce bir mahsur yoksa Eleni'ye hediye etmek istiyor. Madame Fengara'nın yüzündeki sevecen güleç ifade yerini ciddiyete bırakmıştı. Hemen omuzlarını dikleştirip kaşlarını kaldırdı. Tahmin ettiğim gibi bunu prensip konusu yapacaktı. Ah Nefise Hanımcığım, ne kadar alici napsınız. Ve siz de Hüma Hanımcığım. Ama par prensip buna müsaade edemem. Üstelik küçük hanımın elbiselerini Eleni'nin giymesi hiç yakışık almaz. Böyle bir ikrama alışmasını istemem. Sizi anlıyorum ama bir defalık istisna yapamaz mısınız diye üsteledi annem. Ama Madame Fengara Nuh diyor, peygamber demiyordu. Hem asla edinemeyeceği kadar kıymetli kıyafeti sahiplenmesinin bir anlamı yok. Boşuna geçici bir heves tatmini olur onun için. Sonra benzerlerine sahip olamayınca daha da mutsuz olacaktır. Terzimizin anlattığı gibi bir problemi anlamakta güçlük çekiyordum ama elbiselerimi Eleni'ye vermeye kararlıydım. Bütün şirinliğimle araya girdim. Lütfen benim için evet deyin. Birden yardımcısının bir suçunu yakalamış gibi irkilerek sordu. Yoksa Eleni size bir imada mı bulundu Hüma Hanımcığım? Hayır, hayır, mevzu bahis değil. Sadece aynı yaştayız ve ölçülerimiz aynı gibi. Kıyafetlerimi onun değerlendirmesini istiyorum. Hem vereceklerimin onun kadar kıymetini anlayacak kimse olamaz. Madame Fengare yeniden gülümsedi ama cevap değişmemişti. Beni affedin küçük hanımcığım ama kurallar bir kere bozulur. Ben de onu istemem. Birden içimde bir hırs oluştu. İpekler, muslinler, satenler, danteller içinde ömrü geçip de hepsini ancak dikildikleri müddetçe dokunabilen zavallı Eleni'yi sadece 3-4 parça değil geride kalan tüm gardırobumla donatma arzusuna kapıldım ve o hanımefendi iyi yetişmiş genç kız kimliğimden sıyrılıp öbür yüzümü gösterme kararını verdim. Anneme dönüp konuştum. Anneciğim, çok üzüldüm. Hem de çok. Bunu aylardır planlıyordum ve beni çok mutlu edecekti. Lütfen bu kadar üzüldüğüm zaman neler olduğunu Madame Fengara'ya anlatır mısınız? Annem birdenbire takındığım tiyatral ifadeyi sorgulayan gözlerle baktı ve hemen durumu kavradı. Oyunuma katılmaya karar vermişti. Yüzü asıldı ve mutsuz bir bakışla konuştu. Ah, evet. Nedir diye sordu terzimiz merakla. Hüma bazı konularda çok hassas, çok üzüldüğü zamanlar günlerle odasına kapanıyor, yemekten içmekten kesiliyor ve doktorluk hale geliyor. Bir yudum yemek yediremiyoruz, kimselerle konuşmuyor, sadece ağlıyor, ağlıyor, kendisini mahvediyor. Hepimiz de perişan oluyoruz. Annem bunları anlatırken üzüntüsünde ve anlatımının ciddiyetinde samimiydi. Zira daha geçen yaz Nesim'le evlenmek için onlara yaşattıklarım dün gibi aklındaydı. Madame Fengara duyduklarından ürkmüştü. Yok, böyle bir şey için sanmam. Ah, sanın, sanın Madame Fengara. Halledemediği en ufak üzüntüsünde bunları yaşarız hep. İçimdeki Hüma kahkahalar atıyordu. Annem kendini rolüne kaptırmış gidiyordu. Duyduklarından ürkmüş zavallı kadın ellerini ovuşturdu. Böylesi özel bir durumda yapacak bir şey kalmıyor. Pekala, bir defaya mahsus sadece Hüma Hanım'dan hediye kabul etmesine izin verebilirim. Sevinçten çıldırmıştım. Aileme Nesim'le evlenmeyi kabul ettirdiğimden beri benim için en büyük ikinci zaferi olmuştu. Biri aşk, diğeri yardımseverlik adına iki büyük mücadele. Kendimle iftihar etmiştim. Yüzümdeki en tatlı gülümsemeyle terzimizin elini sıktım. Oh, teşekkürler Madame Fengara, teşekkürler. Odadan yıldırım gibi fırlayıp doğru Eleni'yi bulmaya gittim. Genç kız mutfağa bağlı personel yemek odasında diğer yardımcılarımızla birlikte Olga Karamanov'un kurabiyeleri, kekleri eşliğinde çay içiyordu. Ona vereceklerim karşısında duyacağı mutluluğu bir an önce yaşamak konusunda o kadar sabırsızdım ki onun tabağındakileri bitirmesini beklemeden elinden tuttuğum gibi koşarak odama çıkardım. Zavallı kızcağız ne olduğunu anlamamış, şaşkın ardımdan sürüklenir gibi geliyordu. Yatak odama girdiğimiz an kapıyı kapatıp onu pencere önündeki koltuğa oturttum. Sonra bitişikteki giyinme odama girip askılardan elbiselerimi toplamaya başladım. Gerçi içinde hala daha sevdiklerim ve yanıma almak istediklerim vardı. Ama ben ne zaman olsa onları yerine koyabilirdim. Halbuki zavallı Eleni için patronundan bir kere izin alınmıştı. Ve ben ona ne kadar kıyafet verebilirsem hayatı boyunca görebileceği hediye o olacaktı. Birden elbiselerimi yatak odasına taşımaktan vazgeçtim. Heyecandan yerimde duramıyordum. Kapının eşiğinden bakıp seslendim. Eleni, gelebilir misin lütfen? Genç kız ürkek adımlarla yanıma geldiğinde sorar gözlerle bakıyordu. Bu odadaki kıyafetleri görüyor musun dedim. Benim özel hayatıma girmiş olmanın utangaçlığı içinde mırıldandı. Evet Hüma Hanım. Bana Hüma de lütfen. Ben senin hanımın falan değilim. Hem aynı yaştayız seninle. Sonra onu elinden tutup giyinme odamın ortasına kadar götürdüm. Şimdi bu kıyafetlerden en sevdiğini seçer misin bana lütfen? Giyeceğim kıyafeti kendisine seçtirdiğimi zannederek hayretle gözlerini açtı. Ben mi? Ben mi seçeceğim? Evet, sen olsaydın hangisini seçerdin? Yasaklı bir şeye bakıyormuş gibi korkarak askıdakileri gözden geçirdi. Şu diye gül kurusu organza elbisemi gösterdi. Harika diyerek elbisemi askıdan alıp içeriye yatağımın üzerine bıraktım ve geri döndüm. Evet, devam et. İkinci hangisini seçerdin? Üçüncü vesaire derken bir müddet sonra yatağın üzeri dolmuştu. Eleni kısa bir süre içinde olsa kendisiyle bu kadar özel bir şeyi ve odamın mahremiyetini paylaştığım için o kadar mutluydu ki. Ancak bu geçici mutluluğunun anlaşılmasından korktuğu da belliydi. Gözlerini yatağı doldurmuş renk kuşağı elbiselerde gezdirirken uyanmak istemediği rüyasını son kez izler gibiydi. Nihayet onu iki elinden tutup haberimi verdim. Şimdi sevgili Eleni, bu kıyafetlerin hepsi senin. Elleri buz kesmişti. Birden çekip ne yapacağını bilemez hareketlerle ince yorgun parmaklarını ovuşturmaya başladı. Benim mi? Evet, hepsi senin artık. Gözlerine yaş gelmişti. Bu sadece yaşadığı heyecandan değildi, tahmin edebiliyordum. Hayallerine bu kadar yakın gelmişken patronunun buna nasılsa müsaade etmeyeceğini bildiğinden ağlamaklı olmuştu. Acıklı bir gülümsemeyle gözlerini renk kuşağı yığınından ayırmadan mırıldandı. Çok teşekkür ederim ama kabul edemem. Mümkün değil. Sevgili Eleni, farkındaysan sana kabul edip etmeyeceğini sormadım. Bunlar artık senin dedim. Ama anlamıyorsunuz. Kabul edemem. Evet, kabul ediyorsun. Ben her şeyi hallettim. Her şeyi? Evet, Madame Fengare ile konuştum. Müsaadesini aldım, merak etme. Bu kez ürküntüyle gözleri açıldı. Madame mı? Sakın ki yanlış anlamış olmasın. Gülümsedim ve güven vermek arzusuyla tekrar ellerini tuttum. Hiç merak etme, bu konuda en ufak bir üzüntü yaşamayacaksın, söz veriyorum. Derin bir nefes aldım. Bu defa da benim cömertliğimin miktarından pek rahat olmadığı belliydi. Ama küçük hanım, bu kadar çok güzel elbiseyi bana vermeniz yazık olacak. Hayır, hiç de yazık olmayacak. Çünkü bunların değerini senden iyi bilecek hiç kimseyi tanımıyorum Eleni. Gururlanmıştı. Gülümseyerek dağılmış perçemlerini düzeltti. Sanki bu elbiselere sahip olduğunu bilmek fikri bile ona özgüven getirmişti. Omuzlarını arkaya atarak duruşuna şekil verdi. Değerlerini bilmek derseniz, tamam dersiniz ama ne var ki? Gülmeye başlamıştı. Ne oldu? Komik olan ne? Küçük hanımcığım, benim bunları asacak dolabım bile yok. Bu hiç aklıma gelmemişti. Sana bir de dolap yaptırırız. Gülmesi daha da arttı. Nereye? Ah küçük hanım, ah çok şekersiniz ama ben madamın atölyesinin üst katındaki küçücük bir odada yatıyorum. Öyle bir yerim yok ki. Gardırobumu Eleni'ye vermeye kararlıydım. Hiçbir şey beni caydıramayacaktı. Pekala o zaman sana iki büyük sandık veririz. Yazlıkları birine, kışlıkları diğerine koyarsın. Sandıkların üstlerine de minder atarsın. Olursa nasedir? Gülüşleri gözyaşlarına döndü. Ağlamaya başlamıştı. İçim titredi üzüntüyle. Ona sarıldım. Hepsi sana çok yakışacak. Güle güle giy. Beni hatırlarsın dedim. Önce çekingenlikle, sonra hiç tanımadığı bir sevgiyi bulmuşçasına sımsıkı boynuma sarıldı. Gözyaşları arasından mırıldandı. Ah küçük hanım, sizi nasıl unutabilirim ki? O akşam üzeri Sefer Efendi iki büyük ceviz sandığı yüklediği arabayla Madame Fengare ve Eleni'yi götürürken arkalarından büyük bir mutlulukla baktım. Zavallı Eleni, belki hayatı boyunca Beyoğlu'ndaki iki kuyulu sokak dört numaradaki küçük odasından başka bir yere gidemeyecekti. Ama ona verdiğim iki sandığın içindeki elbiseler, şapkalar, ayakkabılarla hayal dünyasında istediği yolculukları yapabilirdi artık. Kim bilir, hiç belli olmaz. Belki o da bir gün benim gibi sandıklarını alır uzak diyarlara yolculuğa çıkardı. Belki de karşılaşırdık limanların istasyonların birinde. Arabada arkasını dönüp elini sallayan Eleni'ye karşılık verirken annem yanı başımda durup saçlarımı okşadı. Yaptığın çok güzel bir şeydi Hümacığım, seninle iftihar ediyorum. Alnımdan şefkatle öptükten sonra ekledi. Yalnız Madame Fengare'ye ikna şekline baktım da bize de aynı tiyatroyu mu oynadın diye düşünmedim değil. Annemle renkleri biçimleri aynı olan gözlerimiz karşılaştı. İkimizinkilerde de müzik pırıltılar dolaşıyordu. Anneciğim, siz de hiç fena oynamadınız rolünüzü dedim. Gülüşerek kol kola eve girdik. Nihayet biten mektebe salonunda yapılan bir diploma töreniyle veda etmiştik. Azınlıkların ve yurt dışından görevle gelen yabancıların çocuklarından oluşan arkadaşlarımın aslında pek çoğu ya yurt dışına devam edecek tahsilleri sebebiyle ya da ailelerinin görev süresi bittiği için ülkemizden ayrılacaktı. Kimi de benim gibi evlilik hazırlıkları içindeydi ama burada kalacaklardı. Her nedense benim hem evlenip hem evim olan İstanbul'u terk ediyor olmam durumumu onların gözünde ayrıcalıklı kılıyordu. Özellikle benle vedalaşırken hepsi gözyaşı döktüler. Hatta bir an için neredeyse benim göremediğim bir felaketi görüyorlar da ona ağlıyorlar gibi geldi. Aslında dram beni hep motive ettiği ve gizliden gizliye bana zevk verdiği için en mutlu olmam gereken günlerden birinde bunca gözyaşına karışmaktan da keyif almıştım. Tam bana yakışan bir mektep vedasıydı. Öpüşüp ayrılırken Eleni Mavromati her zamanki pervasızlığıyla kulağıma fısıldamadan edemedi. Unutma, canım bir kere acıyacak, sonra hayat boyu erkekleri acıtırsın. bir yandan da kıs kıs gülüyordu. Eleni'nin anlayışında hayatı, duyulan acıyı muhakkak ve defalarca ödeterek yaşamak vardı. Ben ise acı bana ait oldukça ondan zevk almaktan yanaydım. O aşkı değil, sevişmeyi tanıyordu. Ben aşksız hiçbir beraberlik olmayacağına, aşk olunca da insanın uğruna her şeyi yapabileceğine inanıyordum. Eleni'ye göre bir ilişki sevişmeleri ne kadar vahşi, ne kadar ıslaksa o kadar kuvvetliydi. Ben önce sözcüklerin doyum verdiği ve sonunda yetersiz kaldığı kuvvetteki duyguların cinselliği körüklediği bir aşk yaşamayı bekliyordum. Garip olanı, bütün farklılığımıza rağmen sınıf arkadaşlarım içinde en çok Eleni'yi özleyecektim. O, benim kendime ait saklı duygularımı ortaya çıkarmamda, cinselliği farklı bir biçimde de olsa çözmemde yol göstericim, şaperonum olmuştu. Şimdi artık Nesim'in geleceği günü dört gözle bekliyordum. Bu arada babam birkaç kez benimle baş başa konuşmak istediğini ima etmiş ama henüz öyle bir fırsat yakalayamamıştık. Sanırım istikbalimle ilgili programları üzerine söyleyecekleri vardı. Ancak Mayıs sonunda aile dostlarımızdan birinin Fransa'dan gönderdiği büyük Türk dostu Pierre Loti'nin La Turquie Agonisante, Can Çekişen Türkiye adlı kitabı evin son sohbet konusu oluvermişti. Pierre Loti'yi Rochefort'ta bizzat ziyaret eden bir başka Türk aşığı ve babamın ortağı Monsieur Piron kendisiyle uzun bir sohbetten sonra babam için de imzalı bir kitabını alıp getirmişti. O akşam yemekten sonra müzik odasında hararetli bir sohbet vardı. Babam benim de bilhassa orada bulunmamı istemişti. Hümacığım gel, sen de dinle. Bak Monsieur Piron neler anlatacak. Monsieur Loti ile baş başa konuşma şansı bulmuş ve bize imzalı bir kitabını getirmiş. Fransız Akademisi üyesi Pierre Loti'nin Türklere duyduğu hayranlık kadar ailemin de ona hayranlığı sonsuzdu. Kendisinin Fransız elçiliği mahiyetinde görevli Vator gemisinin kumandanı sıfatıyla İstanbul'da bulunduğu seneler zarfında Türklere onları yakından görüp tanıması neticesinde oluşan sevgisi karşılıksız kalmamıştı. Balkan Harbi esnasında bizlerden yana Avrupa'ya karşı takındığı tavrı, isyan dolu makaleleri evimizde çok yakından ve minnet duygularıyla izlenmişti. Monsieur Piron onunla yaptığı görüşmeyi anlatırken son derece heyecanlıydı. Monsieur Loti, Fransız efkarlı umumiyesinin bin bir türlü yalanla aldatıldığından ne kadar müteessir olduğunu anlata anlata bitiremiyor. Avrupa'nın şimdi de güya Osmanlı'dan kurtardığı kardeş milletlerin Bulgar ve Rumların birbirini yemelerini seyrettiğini söylüyor. Abdülmecid Efendi ile devamlı yazışmaktaymış. Ona göndereceği imzalı bir kitabına eşlik etmek üzere mektup yazmaktaydı ben uğradığımda. Abdülmecid Efendi de kendisine iki muazzam tablosunu hediye etmiş. Bir tanesi kışı hatırlatan bulutlu bir gök altındaki Sarayburnu tablosu. Monsieur Loti özellikle buna bayılıyormuş. Zira aynı manzarayı idare ettiği geminin köşkünden tam 12 sene boyunca seyrettiğini söylüyor. Dedi ki, ben Vator'un köşkünden Zat-ı Necabet penahileri de mahpus bulundukları saraydan aynı manzarayı seyretmiştik. Dolayısıyla bu resmin paha biçilmez bir değeri var benim için. Sadece gerçek sanatkar ruhu taşıyan bir insanın eseri olduğu için değil, büyük bir tarihi değeri olduğu için de değil, öylesine tatlı bir hüznü var ki bunu kelimelerle ifade etmeme imkan yok. Monsieur Piron ve babamın Pierre Loti, Fransa ve İngiliz oyunları üzerine izlenim ve fikir tatillerinin bütün gece devam edeceği belliydi. Babam benim artık istirahate çekilebileceğimi söylediğinde kafam Abdülmecid Efendi'nin Sarayburnu tablosundaki yüzüne takılmış vaziyette iyi geceler dileyip odama çıktım. Nişanlımın gelmesine bir gün kalmıştı ki 3 Haziran 1913 günü İstanbul yeni bir suikastle çalkalandı. Sahte bir cenaze alayının sadrazamın otomobilini yoldan alıkoyduğu bir esnada suikastçılar Mahmut Şevket Paşa'yı vurmuşlardı. Babamın ve arkadaşlarının Türkiye'nin geleceği açısından mükemmel yöneticiliğine, sistemli dürüst çalışmasına büyük bel bağladıkları Mahmut Şevket Paşa'nın katli bomba tesiri yaratmıştı. İşte tahmin ettiğim gibi diyordu babam. İngiliz parmağı gizliden gizliye tetiği çekmeye devam ediyor. Bununla da yetinmeyecekler. Arkası gelecek. Huzur bulmamız, düzen sağlamamız katiyen işlerine gelmeyecek. Mahmut Şevket Paşa işlerine tabii ki gelmezdi. Birinci sınıf bir teşkilatçıydı. Kamil Paşa gibi İngiliz aşıkları varken onu yaşatırlar mıydı? Bakın görün, bundan sonra daha nasıl karışacak ortalık? Ve sonunda bütün sene boyunca her İngiltere İngiliz lafı duyduğumda korktuğum başıma geldi. Aynı gece babam yemekten sonra beni çalışma odasına çağırdı. Benimle ilgili planlarda bir değişiklik olacağını sezmiştim. Bütün bu konuşulanlar ülkemizin, milletimizin, ailemin geleceğiyle ilgili bende büyük bir huzursuzluk yaratmaya başlasa da yaşım ve aşkımın heyecanı yine de beni öncelikli olarak kendimi ve Nesim'le olacak beraberliğimi düşünmeye yönlendiriyordu. Odasına girdiğimde babam piposunu yakmış, konyak kadehi elinde penceresinin önünde ayakta duruyor, maçka sırtlarından Marmara'yı seyrediyordu. Dönüp yanıma kadar geldi ve kolunu omzuma atarak oturacağımız köşeye benimle birlikte yürüdü. Omuzumdaki avucundan babamın bana olan sevgisini, şefkatini ve korumacılığını o kadar iyi hissedebiliyordum ki birden gözlerim yaşardı. Bu duygudan hep emin olmama rağmen bunu o anki kadar kuvvetli hiç hissetmemiştim. Evlenip buradan ayrıldığım gün bu huzurlu ve şartsız sunulan güvenden, sevgiden uzaklaşacağımı düşünerek tarifsiz bir hüzne kapıldım. O an başımı babamın göğsüne gömüp, "Beni bırakmayın babacığım, ne olur, ağlasam da yalvarsam da beni bırakmayın, burada yanınızda kalayım" demek geçti içimden. Sevginin insanı bu kadar tezat duygular içinde bırakabileceğini yeni öğreniyordum ama kelimeler beynim ile dudaklarım arasında bir yerlerde hapis kaldı. Sadece sağ elimle onun omuzumu kavramış elini tutup yüzüne bakıp gülümsedim. Gözlerimdeki yaşlı pırıltılar babamın da bana olan hislerini ve uzun zamandır söylemek için fırsat beklediği endişelerini ortaya dökmesini kolaylaştırmış olmalıydı. Beni alnımdan öpüp yerimde döndürdü. Sağ eliyle çenemin altından tutup gözlerimin içine, yüzüme uzun uzun baktı. "Ne kadar çabuk ve birdenbire büyüdün Hümacığım. Şu an seni ilk kucağıma aldığım günü hatırlıyorum da sanki dündü. O kocaman mavi gözlerine bana ilk baktığında dünyamın anlamını değiştirmiştin. Şimdi ise evlenmek üzeresin. Ve..." Birden sesi kısıldı, kelimeleri dudaklarında takılmış gibiydi. O kadar güçlü, hayata, işine ve ailesine hakim bildiğim babamın bu kadar duygusallaşması ve bunun benim yüzümden olması içimi acıtmıştı. Ona karşı tarifi imkansız bir şefkat duydum. Söyleyemediklerini söylemek ister gibi alçak bir sesle konuştum. "Ve yine hayatınızın anlamını değiştirmek üzereyim." Yanağımı okşayarak gülümsedi. "Hayır, hayır benim göz bebeğim ama endişelerimi arttıracağın kesin." Elimden tutup pencerenin önünde karşılıklı duran koltuklara yürüdü. Nesim'le evliliğimizi konuştuğumuz aynı yerde, şimdi o evlilikle ilgili başka endişeler konuşulacaktı. Onu kendimce rahatlatmak istiyordum. "Benim için endişelenmenize hiç gerek yok," dedim. Piposundan aldığı derin nefesi üfledikten sonra sordu. "Sahi mi?" Aslında bunun nasıl olacak o dediğin der gibi sormuştu. "Gerçekten, ben her şeyin çok iyi olacağından eminim." "Senin dediğin emin olmak değil, arzu etmektir evladım. Evet, bu konuda seninle hemfikirim, hepimiz öyleyiz. Her şeyin çok iyi olmasını arzu ediyoruz ama inan, arzuların ve hayallerin gerçeklerle hiç ilgisi yok. Hele içinde olduğumuz şu günlerde." Piposunun yanındaki marküteri sehpanın üzerindeki kırmızı bohemya kristali kül tablasının kenarına vururken düşünceliydi. "Seninle açık konuşacağım Hüma." Sesi az önce bana bütün samimiyetiyle hiç baba otoritesinin ardına saklanmadan sunduğu şefkatli ve kırılgan tavrının üzerine bütün bu sonsuz sevgiye rağmen koyması gereken bazı tavırlar olduğunu gösterir bir tondaydı. "Evlenmen konusunda zaten ne kadar muhalif olduğumu biliyordun. Ama diğer taraftan annen de ben de aşık olmanın ne olduğunu da unutacak kadar yaşlanmadık." Gülümseyerek ekledi. "Kaldı ki anneannem bile bu duyguyu çok iyi hatırlıyor ki belli ki. Az uğraşmadı beni ikna etmeye." Bir an için zihnimden süratle aile bireylerimin hep aşık olup evlenmelerinin benim için ne kadar büyük bir avantaj olduğu fikri geçti. Anneannemi düşünüp gülümsedim. "Yine de çok hazırlıksız yakaladın bizi. Hele evlenince daha da uzağa gidecek olman çok rahatsız etti bizi. Şartlar gün geçtikçe kötüleşiyor ve zorlaşıyor. Balkanlar'da yeni bir savaş patlak vereceği benziyor, hem de çok yakında. Diğer taraftan gideceğin ülkeye hiç güvenmiyorum. Kaldı ki şu anda hiçbir Avrupa ülkesine de güvenmiyorum bazı sebeplerden. Hatırlar mısın, 1911 Mayıs'ında İtalyan hükümeti gönderdiği lüks bir vapurla mebus, asker, gazeteci ve iş adamlarından oluşan 150 kişilik bir grubu İtalya'ya davet etmişti. Aman tanrım, o ne izzetü ikram, ne tantanaydı. Her gittiğimiz yerde Viva Giovanni Turquia nidalarıyla karşılanıyorduk. Ama ne oldu? Hemen ardından Trablusgarp katliamı geldi. Roma sefirimiz Hakkı Bey'i de zaten aynı tantanalarla uyutmuşlar ne zamandır. Sadrazam olduğunda orada bulunan en kuvvetli eğitimli taburumuzu Yemen'e göndermekte ve Trablus'u korumasız bırakmakta tereddüt etmemişti. Babam her zaman olduğu gibi siyaset konuşurken kendini kaptırdığını fark edip başını salladı. "Her neyse, amacım sana siyaset dersi vermek değildi ama hırsımdan kendimi alamıyorum. Demek istediğim, Avrupa'nın Türkiye üzerindeki oyun kartları yavaş yavaş açılıyor ve ne gün neyle karşılaşacağımız meçhul. Bu durumda ailemizin mümkün olduğunca bir arada olmasını ve çok gerekmedikçe ülke dışına çıkmamasını arzu ediyorum." Birden bakışlarım dumanlanmıştı. "Lütfen," dedi babam. "Lütfen Hüma, sözümü bitirmeme müsaade et. Akif Beylerle de aylardır bu konuları konuşup duruyoruz. Benim için birinci derecede önemli olan mesele senin emniyet içinde yüksek tahsil yapman, biliyorsun ve bu değişmedi. Dolayısıyla her halükarda seni Özlem'i göze alıp dışarıya göndereceğiz. Şayet evleniyor olmasaydım bu çok daha kolay olacaktı ama şimdi bir de Nesim'in şartlarına dikkate almamız gerekiyor. İngiltere'de çok uzun müddet kalabileceğinize ihtimal vermiyorum. Bu durumda Amerika'nın en iyi çözüm olacağına inanıyorum. Gözlerim irileşerek yerimde kımıldadım. Amerika, ama çok uzak değil mi babacığım? Evet, hem de çok. Ama bazı durumlarda uzaklık koruyucu olabilir. Harbi körükleyen yakın bir Avrupa ülkesinde olmandansa sulh olan uzak bir yerde kalmanı tercih ederiz. Konya'ndan bir yudum almasını beklerken koltuğun ön tarafında gayet rahatsız bir şekilde yerimde kıpırdandım. İstanbul'dan ve ailemden ayrılmama neredeyse 1,5 ay kalmışken tüm programımız değişiyordu. Siz beni ziyarete gelebilecek misiniz o zaman? İnan Hüma, seni görebilmek için elimizden gelen her fırsatı değerlendireceğiz. Peki ya Celeste? Celeste, sen nereye gidersen seninle gelmekte kararlı. Demek benim sevgili fedakar mürebbiyem çoktan bu konuyu biliyordu ve beni bırakmayacaktı. Zaten diye devam etti babam, Celeste'in seninle olması bu zor kararlarda bize çok yardımcı oluyor. Düğünden sonra ilk programda olduğu gibi yine Londra'ya gideceksiniz ama çok kısa bir süre için. Akif Bey ile beraber orada yaşamanız için yapmış olduğumuz düzenlemeleri mümkün olduğunca elverişli şartlarda Amerika'ya yönlendirmeye çalışıyoruz. Onlar neticelendiği an New York'a yola çıkacaksınız. Babamın konuşması kararlı olmaktan ziyade ezberlenmiş bir tiradın tekrarı gibiydi. Aniden içimi bir yalnızlık ürpertisi kapladı. Yerimden kalkıp onun ayakları dibine çöküverdim. Kollarımı dizlerime koyup eline sarıldım. Babacığım, isterseniz burada kalırım. Hem yüksek tahsil yapmam şart değil ki. Sınıfımda ecnebilerden bile üniversite okuyacak sadece 2 kız var. Hem okula gitmeden de eğitimime devam edebilirim. Bunları bir nefeste söyleyivermiştim. Babam gülümseyerek saçlarımı okşadı. Başkalarının kızlarına nasıl bir hayat çizdikleri umurumda değil. Benim kızım üniversite bitirecek. Bizim için ne kadar zor olursa olsun bağrımıza taş basıp bu hasrete katlanacağız. Sen yeni devrim modern, akıllı, tahsilli, kuvvetli bir genç kadını olacaksın. Sen sırf benim değil, bütün ailemizin göz bebeği, en değerlisi, tek varisisin. Senin bilgiyle, tecrübeyle ve kendine güvenle beslenmeni istiyorum. Hep dediğim gibi, erkek çocuğum olsaydı ona ne planlayacaksam senin için de hayallerim aynı. Eğilip saçlarımdan öptü. Haydi dedi, detayları daha sonra konuşuruz. Şimdi git, uykunu al. Yarın senin için heyecanlı bir gün olacak. Babamın sürpriz konuşması bana aylardır 4 gözle beklediğim buluşmayı unutturmuştu. Nesim'in ertesi gün öğle üzeri gelmesi bekleniyordu. Kalkıp babamın yanaklarından öptüm. Her şey için teşekkürler babacığım dedim. Ben çalışma odasının kapısından çıkarken annem de içeri girmek üzereydi. Bu kez babamla beni yalnız bırakmayı tercih etmişti her nedense. Ama alınan kararın ardında fikir birliğinde olduklarını biliyordum. Aksi olamazdı zaten. İyi geceler anneciğim diyerek onu da yanaklarından öpmek üzere uzandığımda aniden bana sımsıkı sarıldı. Sanki o an yola çıkıyordum. Beni kolları arasında adeta bebek uyutuyormuş gibi 2 yana doğru salladı. Ah benim minik kızım, nasıl çabuk büyüdün böyle dedi. Gülümsedim. Ben hep sizin küçük kızınız olarak kalacağım anneciğim dedim. Parmak uçlarıyla yanağıma üst üste 3 kere dokunarak güldü ve sen öyle san dedi. Sonra ciddi bir ifadeyle hayatın seni çok çabuk çocukluktan çıkaracağına dair bir his var içimde diye devam etti. Hayal gücün ve cesaretin beni ürkütüyor bazen. Gereksiz maceralara atılacakmışsın gibi geliyor. Odanın diğer ucundan babamın sesi duyuldu. Hayrola hanımlar, sanki son akşamınız gibi vedalaşmayı bırakın haydi, şimdiden hüzün kapladı evi. Haydi dedi annem yanağımı bir kez daha öperek. Haydi, şimdi git yat artık, güzel rüyalar canım. İyi geceler anneciğim. Sonra bir kez daha kapıdan içeriye doğru seslendim. İyi geceler babacığım. İyi geceler göz bebeğim. Ben eteklerimi tutup merdivenlerden çıkmaya başladığımda bütün akşam yıldırım hızıyla aklımdan geçiyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın katlinden benim Amerika'ya gidişime uzanan bir gece olmuştu. Geniş basamakların 2. kata doğru kıvrıldığı düzlükte dönüp geriye baktığımda annem hala çalışma odasının kapısında beni izliyordu. Göz göze gelince hemen içeri girip kapıyı kapadı. Ağlıyordu. Ben de ağlamaya başladım. Söyle deseler neden ağladığımı söyleyemezdim. Her şeye ağlıyordum. Aylardır evde konuşulanlar, okunanlar, babamın arkadaşlarıyla toplantılarından, aile meclisinin sohbetlerinden aklımda kalan, dağarcığıma yerleşen ne varsa her şey, bütün felaketler, mutsuzluklar, korkular aynı anda ortaya çıkmış beni farklı bir realiteyle sarmalamışlardı. Mahmut Şevket Paşa'nın ölümüne, imparatorluğumuzun parçalanışına, Trablus katliamına, Balkanları kaybedişimize, imparatorluğun dört bir yanında şehit olan askerlerimize, Abdülmecit Efendi'nin hüzünlü sonbahar renklerindeki Sarayburnu tablosuna, Pierre Loti'nin Türklere anlatmak için verdiği çabanın neticesiz kalışına, ben gittikten sonra ailemin ardımdan çekecekleri özlemin büyüklüğüne, benim ayak seslerimden ve merdivenlerdeki çılgın koşmalarıma hasret kalacak evimizin çocuksuzluğuna, sevgili Seles'in beni yalnız bırakmamak adına Monsieur Ferretti'sinden ayrılacak olmasına, hepsine birden ağlıyordum. Odama girip yatağıma kapandığımda ailemin beni bu kadar çok sevmemiş olmasını diledim. O zaman ayrılık ne kadar kolay olacaktı. Az önce babamın göz bebeğimi deyişini, annemin kolları arasında beni bebek gibi sallayışını ve gözlerindeki yaşı ve seslerindeki hüznü tekrar düşünüp hıçkırıklara boğuldum. Karşılıksız sevgilerinin sıcaklığı hala daha yanağımda, alnımda, saçlarımda kalan öpücüklerdeydi. Yağmur gibi akan gözyaşlarım arasında burnumu silerken birden aklıma babamın anneannemin bile aşık olmanın nasıl olduğunu unutmadığından bahsettiği an geldi. Anneannemi, bembeyaz topu saçları, incili zümrüt broşu ve küpeleri, dantel şalı ve ince ağızlıyla sigarası elinde, Dante'nin ilahi komedyasını tartışırken düşünüp bunu aşık kavramıyla birleştirdim ve gülmeye başladım. Keşke diye düşündüm. Vaktim olsaydı da anneanneme bir şeyler anlattırabilseydim. İşte yine becermiştim. Aylardır heyecanla beklediğim, sevdiğim erkek yarın geliyordu ve ben bu geceyi bile trajediye dönüştürmeyi bilmiştim. Ama enteresan olan mutluydum. Ailemin sevgisinden ve bana verdikleri huzurdan emin olmak, bana güvendiklerini bilmek, güvenlerinin sembolü bir izinle herkese nasip olmayan bir maceraya yelken açmak, İşte bunlar da mutluluk sebebimdi ama mutluluklarımın bile beni hüzne sürüklediği bir açmazdaydım. Bu nedenle herkese ve her şeye karşı duygusallaşıyordum. Ve bu huyum hayatım boyunca da benimle kaldı. Sizlerle en mutlu olduğum anda sevgili çocuklarım benim, neden durup dururken gözlerimin bulutlandığını, neden hüzünlendiğimi merak etmişsinizdir. Defalarca da sormuşsunuzdur bana sebebini. Sevginizle sarılıp sevgimle hepinizi kucakladığım o en güzel anlarda, özellikle o anlarda sizleri, herhangi birinizi kaybedebileceğimi, sadece fiziksel olarak değil, manevi anlamda sevginizi kaybedebileceğimi düşünmek dahi beni kahreder, ağlamaklı kılardı da ondan. Gecenin karanlığında ayaklarım çıplak, parmaklarımın ucunda merdivenlerden aşağı iniyordum. Dışarıda uğultulu bir rüzgar eşliğinde sağanak yağıyor, gök gürültüleri camları sarsıyordu. Evin açık kalmış muhtelif pencereleri, veranda kapıları aralıklarla çarpıyor, pervazlardaki menteşelerin gıcırtısı merdiven boşluğuna kadar uzanıyordu. Sahanlığın yüksek vitray camlarındaki desenler şimşekle bir an için aydınlanıyor, sonra tekrar karanlığa gömülüyordu. İçim titreyerek annemlerin katından geçerken tüm odaların kapılarının açık olduğunu fark ettim. İçerideki camları da açık olmalıydı. Müthiş bir uğultuyla koridora yayılan rüzgar geceliğimin eteklerini çıplak ayaklarımı yalarken tenim buz kesti. Alt kata inip geniş mermer holde evin sesini dinlemeye çalıştım. Çevredeki tüm salonlara giden kapılar da açıktı. Ama hiçbirinde ışık veya ailemden herhangi biri yoktu. Sadece dışarıda çıldırmış olan tabiatın sesleri hakimdi. Müzik odasındaki harpın tellerinden sinirli bir dokunuş geçercesine bir tını geldi. Hem korkuyla hem de önüne geçilemez bir merakla oraya doğru yürüdüm. Aniden bedenimi aydınlatan bir şimşek ve ardından patlayan bir gök gürültüsüyle saçlarımın kökünden enseme doğru inen teri hissettim. Bir an ürpererek durdum. Arpın telleri bir kez daha aynı sabırsız, telaşlı dokunuşla inledi. Bu kez kararlılıkla müzik odasının kapısına kadar ilerledim. İçerisi zifiri karanlıktı ama üst kattaki odalardan dışarı yayılan rüzgar burada da hissediliyordu. Piyanonun arkasında bahçeye çıkan kapı aralıktı. Yüksek tavandan sarkan tüller dışarıya sağanak yağmura doğru uçuşuyor, sonra döne döne gerisin geri içeriye yöneliyordu. Uzun süreli bir şimşekle oda bir an için aydınlandı. Ama bu gündüz güneşinin verdiği huzurlu bir aydınlık değildi. Yer yer odadaki her objenin yanında ardında devasa gölgeler bıraktığı yüzlerce karanlık kuyusu olan bir aydınlıktı. Odada biri varsa dahi o anlık ürpertici ışıkta fark etmem mümkün değildi. Sadece arpın önünde kimsenin olmadığından emindim. Buz kesmiştim. Anneme, babama, Seles'e seslenmek istedim. Ama sesim boğazımda bir yerde düğümlenip kalmıştı. Konuşamıyor, kımıldayamıyordum. Görünmeyen parmaklar arpın tellerinde en tizden en pise bir gam yaptı tekrar. Göremediğim biri burada, benimle bu odadaydı. Ve biri daha. Piyanonun tuşlarından da yeni öğrenen birinin etüdü olabilecek vuruşlar yayıldı.